İkinci ayrım. İkinci bölüm. Kendini algılamak ve kendini tanıyabilmek. Sabah saati, hakikat saati. Hayat henüz taranmamış, tıraş olmamış, süslenmemiş, giyinmemiştir. Aynanın önüne geçer, saçları darmadağınık, gözleri uykulu birisini görürüm. Selfie ışınları saçmaya ne istediği vardır, ne muktederdir buna. Karşımdakine daha önce bir yerlerde görmüş olduğumu düşündüğüm bir karşılaşmadaki gibi bir an sorasım gelir. Tanışıyor muyuz? Oysa bu karşımdakinin kendi benim olduğuna şüphe yoktur. En azından onun görünen yüzüdür. Evet, sensin bu. İnkar etmenin faydası yok. Ancak sonra tekrar salim kafayla düşünebildiğimde kendi benime sen diye hitap etmiş olduğumu fark ederim. Belli ki inandırıcı bir şekilde yabancı bir sizden bahsedemeyeceğim bir durumda bir mesafe koymak için. Gördüğüm o ben gibi bir ben olmak istemiyordum pek. Oysa o ben de benimle alakalıdır. Kendiyle dost olmanın teşvik ettiği ikinci nokta kendine dikkat etmektir. Benlik başka birinin meselesi değil, benim birlikte yaşamam gereken bir şeydir. Günün 24 saati, yılın 365 günü, son nefesime kadar başka herkes benim, kendisinin değil, benimle ilişkisinde bir mola verebilir. Ben veremem. Başka herkes benim bir sorunum olduğunda benim sorunum değil diyebilir. Ben diyemem. Benim içimde ve benimle ilgili olan her şey demektir. Benlik ve onu iyi de olsa, kötü de olsa bana ait bir şey olarak görmem gerekir. Ben ifadesi yine de aldatıcıdır çünkü. Ben deyince birisinin değil birçoklarının sesini işitiriz. Birçok kısmı ben söz alır. Kafa ben der, mide de öyle. Duygulardan hiç bahsetmeyelim. Fakat kısmi benlerin sadece birisi bütünle meşguldür. Sadece tek bir düşünce benden bahsederken bütün kısımların ortak yaşamını dert eder. Bu da entegre edici bir şekilde yapabilirse, etkileşimli bir uyumu gözetirse, sahiplenici ve el koyucu olmasa bütün unsurların iyiliğine olur. Bu düşünsel benin meselesi eski zamanlardaki gibi kendine hakim olmak benliğin iç etkileşim ağına örnektir. Kendini aşırı sevenin güdülerine daha dolaysız biçimde uymasından farklı olarak kendiyle dost olan kişinin bir moderatörü vardır. Her şeyi göz önünde bulundurur. Herkesle alakadar olur. Bu zor iş için kimse ona teşekkür etmese bile. Çikolata istediğimi fark ederim. Aynı anda çikolatanın benim için iyi olmadığı düşüncesi sinyal verir içimden. Ben, benim içimde, benim için. Kafa karıştırıcı bir şeydir bu. Önce bir yerli yerine koymam gerekir. İştahlı benim, ağzından konuşan muhtemelen benimdir. Daha doğrusu onun hissettiği bir güdü. Ben vasıtasıyla söz alıyordur. Birçok başka güdü gibi. İştahı dillendiren benim karşısında düşünsel ben vardır. O da benim içimde, kafamın içinde hissedilen güdünün bütün benlerini entegre eden benlik hakkında kendi tasarrufuna uymadığını dile getirir hemencecik. Bu bütünlük zarar görebilecektir. O nedenle düşünsel ben hissedilebilen güdüye çikolataya olan iştahıyla ilgili onun iyiliğine bir teklifte bulunur. Daha az şekerli ve bol kakaolu, daha sağlıklı bir çikolataya ne dersin? Bu daha da ötesinde hissedilebilir ve görülür bir şekilde iyi olmayacaksa benim için, toplam benlik için, o zaman düşünsel benim hissedilebilen güdüye daha fazla dizginlemesi gerekecektir. Ama bunu iştahı lanetleyerek yapmasa iyi olur. Yoksa dirençle karşılaşacaktır. Bunun yerine adım adım, lokma lokma, daha küçük miktarlara alıştırılabilir. Öylesi benliğin etkinlik hissini güçlendirir ve tat alma kabiliyetini geliştirir. Daha azın tadı daha fazladır. Yoksa içimden bir şeyler, çikolatanın sadece ikamesi olduğu başka bir şey mi arıyordur? Kendine dair algı böyle bir sorudan ve huzursuzluktan hareketle gelişir. Şayet ona vakit ve fırsat tanınırsa, özel bir vesile olmadan da bir vakit bir yerlerde sakince oturup kendi içine baktığı ve kendi üzerine düşündüğü bir an gelir insanın. Önce belki sıkıntı hissederim ama sonra hakkını teslim edersem sıkıntı serbest zamanda uzun ehleşme haline dönüşür. Bir gözlemle, bir şeyle, bir soruyla uzun uzun meşgul olursunuz. Yürümek bunun için elverişli bir fırsattır. Çünkü beden modern hayatta çok defa yoksun kaldığı o ritme sevinir. Nefes de daha derinlere dalar. Başlangıçta dikkatiniz dış çevreye dönüktür. Ama çok geçmeden bakış insanın kendisine döner. İç imgeleri, iç tınıları, iç sesleri algılamaya başlar. İlla buna niyet etmemiş olsa bile. Başlangıçtaki boşluktan düşüncelerin ve duyguların, algıların ve hatıraların gün yüzüne çıktığı bir bereket doğar. Böyle vakitler içinde kendimi yeniden bulduğum zamanlardır. İçimdeki bağlantıları algılayabilir ve yeniden canlandırabilirim. Bir bizi meydana getirebilecek olan düşünsel benim, benliğin çeşitli parçalarını, güdülerini ve vehçelerini, bütün farkındalıkları, çelişkileri, kuvvetleri ve zayıflıklıkları daha iyi tanır böylece. Çeşitliliğin, farklılığın iyi idare edilirse toplumlar, kurumlar ve işletmeler için bir yaratıcılık, bir üretkenlik kaynağı olduğunu boşuna söylemezler. Fakat bunun temeli kendi benimizin içindeki çeşitliliği iyi idare edebilmektir. İnsanlar arasında olduğu gibi. Kendi benliğimin parçaları arasında her zaman uyum olmaz. İnsanın iç çelişkilerini kayıt ve tanzim edebilmesi, onları dengeleyebilmesinin ve dışa yönetmek zorunda kalmamasının ön koşuludur. Benim birçok parçasını benlikte entegre etmenin en iyi yolu, düşünsel benim onlarla ilişkisinde adil olmaya gayret etmesidir. Bu parçaların her birini algılamak ve ciddiye alınmak ister. Beden ve organları, ruh ve duyguları, zihin ve düşünceleri. Zihin ekran başındaki çalışmasını kesintiye uğratmak istemiyor. Oysa beden harekete ihtiyaç duyarsa ne olacak? Düşünsel ben bir zaman sırasıyla önce birini sonra ötekini yaparsa her ikisine de adil davranmış olur. Zihinle ruh arasındaki ilişki ebedi bir çatışma kaynağıdır. Aklımdan geçen düşüncelerimi, hissettiğim iç sesimi kulak vermeliyim. Kendiyle dost olmak isteyen bir ben olarak kah birine, kah ötekine öncelik tanır. Asla iki tarafında yıkımıyla sonuçlanacak bir iç savaş çıkmasına izin verme. Dışta olduğu gibi içte de her zaman herkesi memnun edecek ideal toplum değil. Olabildiğince çok unsurun tamamen gayri memnun olmadığı, böylece hayatın iyi kötü sürdürülebilir olduğu daha az ideal bir durumdur mümkün olan. Kendini algılayabilmek ve daha iyi tanıyabilmek aynı zamanda benliğin her şeyiyle kendi seçimimizi biçimlendirmemize ve doğayımıza tabii olmayacağını idrak etmemizi sağlar. Her insan kendi kendisini biçimlendirişi ile başkaları ve başka şeyler tarafından biçimlendirilişinin bir karmasıdır daha ziyade. Genetiğin bedensel, ruhsal ve zihinsel temel donanımımızda istediğimiz gibi değiştiremeyeceğimiz bir payı vardır. Ayrıca herkes onu etkileyen bir toplumsal ve kültürel çevrede yerleşiktir. Birçok şey yakınımdaki ve uzağımdaki başkaları tarafından biçimlendirilir. Onlar her zaman kendi etkilerinin bilincinde de olmazlar. Ama benim buna dikkat etmem gerek. Kiminle yaşıyorum, kiminle çalışıyor, kiminle yatıyorum? Dostane davranan insanların bana yardımı dokunur. Benim de onlara yardımcı olmam gerekir. Dostane davranmayan insanlarla başa çıkabilmem gerekir. Ama benim de başkalarına her zaman dostane davranmam mümkün değildir. Tanımadığım birçoklarıyla birlikte bana imkanlar açan ama aynı zamanda bu imkanları kısıtlayan bir toplumda yaşıyorumdur. Çünkü kaynaklar kıttır. Biyolojik, toplumsal ve kültürel yaşam temellerinin dışında yaşamak için maddi temellere de muhtacım. Bunların hepsini kendim yaratamam ama onlarla alakadar olabilirim. Bu bir yandan çok defa kale alınmayan ekolojik kaynaklarla ilgilidir. Hayatımda onlara neleri borçluyum, onların muhafazası için neler yapabilirim? Diğer yandan ekonomik kaynaklar meselesi vardır. Neyle yaşayabilirim? Kendim için ne umuyorum? Benim için kendim ne yapabilirim? Nasıl bir eğitim almalı? Sonrasında kendimi nasıl yetiştirmeliyim? Hangi bağlantılar yararlı olur? Onları nasıl kurabilir? Başkalarını nasıl ikna edebilirim? Para için çalışmak bana yeter mi? Yoksa anlama da mı ihtiyacım var? Para olmasa da anlamlı gördüğüm şey nedir? Neyle ilgili çalışmayı seviyorum? Peki işler kötü giderse kendimi bırakabileceğim ağ hangisidir? Ben başkalarının yanında durdum mu ki? Zor duruma düştüğümde beni yanımda durmaya amade olsunlar. Kişisel ağın ötesinde toplumsal bir ağ mevcut mu? Beni düşerken tutabilecek. Bu ağın mevcut olabilmesi için bir şey yapıyor muyum? Onun muhafazası için ihtiyaç duyulan maddi kaynaklara katkıda bulunuyor muyum? Herkes için mümkün olan en geniş ağı oluşturabilecek fakat herkes tarafından finanse edilebilmesi gereken koşulsuz temel gelir hakkında ne düşünüyorum? Böylelikle her insanın hayatının temelini oluşturan hem bireysel hem bireysel ötesi biyolojik, toplumsal, kültürel, ekolojik ve ekonomik esaslara ışık tutmuş oluruz. Hepsini bir arada değerlendirdiğimizde ben de parçalarının bu kombinasyonuyla iyi ve kötü özel tecrübeleriyle bunu gezegende ve muhtemelen tüm evrende tek olan bir insanım. Başka herkes gibi. Tüm insanlarda biricik, özgün bir nüsayım. Belki şaşırtıcı bir nüsa. Her halükarda dünya kültür mirasının korumaya değer bir parçası. Ma mafi, bendeki her şey de sandığım kadar bireysel değil. Birçoklarını başkalarıyla paylaşıyorum. Müşterek insanlık halimizdir bu. Tam da sadece benim bildiğimi zannettiğim tecrübeler söz konusu olduğunda, bunlar hakkında başkalarıyla alışverişe girmek iyi bir fikirdir. Özellikle de bana sorun çıkartan, üzerine konuşmaktan pek hoşlanmadığım tecrübeler için geçerlidir bu. Başkaları benzer tecrübelerden geçtiklerini ve bununla nasıl baş ettiklerini anlatabilirler bana. O zaman bu meseleler karşısında yalnız başına kalmış olmam. Kendi üzerine sürekli derinlemesine düşünmek, insanın kendisini daha iyi anlamasını, benliğinin daha iyi hissetmesini sağlar. Böylece insan kendi kendiliğiyle empati kurar. Bu temelde başkalarıyla empatimiz de gelişir. Onlara daha fazla anlayış gösterir, onların ne hissettiğini daha iyi hissedebiliriz. İnsanın kendisine anlayışla yaklaşması, benliğine yarı bilimsel bir nesnelikle nüfuz edecek kapsamlı, derine inen hatta uçuruma bakan bir öz idraki de gerektirmez. Benliğin her şeyini tas tamam anlamak herhalde pek mümkün değildir. Tıpkı bir arkadaşlıkta veya aşkta da ötekinin her şeyini her zaman anlayamayacağımız gibi. Bunu kabullenmemiz mümkün olursa kendini idrake dönük ebedi ve nafile çabanın yerine kendini tanımaya koyabiliriz. Bu hayatı kolaylaştırır ama hiçbir zaman da bitmeyen bir çabadır. Çünkü hep tanıyıp öğrenecek yeni şeyler olur. Kendini tanımak, kendisi için iyi olabilmesi ve buna dayanarak başkalarıyla da alakadar olabilmesi için yeter insana. 3. bölüm. Kendini dert etmek. Kendiyle dost olmanın odağı ve püf noktası kendi için dertlenmek ve kendine özen göstermektir. Bu da eski Yunanca bir kavramdır. Epi, mele, ia, hayutu. Burada dert etmenin iki vehçesi her zaman ayırt edilmez. Kendi için dertlenmek daha ziyade korkulu bir dert ediştir. Kendim için dertleniyorum demek aşağı yukarı zorluk çekmekten korkuyorum demektir. Ama bu söylendiğinde başka bir şeyin daha tınısını işitiriz. Başıma neler geldiğine kayıtsız kalamıyorumdur. O korku insanın kendi hayatında duyduğu ilgiye delalet eder. Bütün korkular esasen hayatla ilgili korkulardır. Belki de tehdit altında olan hayatını koruma uğruna duyulan korku vardır orada. Hesaba kitaba gelmeyen hayat karşısında duyulan korku da vardır. Tabii ki korkuların belirlediği bir hayat sürmek istemem. Ama her zaman tamamen azade de olamam korkulardan. Dahası onlara bir şey borçluyumdur. Onlar beni daha dikkatli ve daha düşünceli kılar. Korkuya karşı durabilmek için kendimi nasıl daha iyi hazırlayabileceğimi, nasıl donanabileceğimi, nasıl korunabileceğimi düşünürüm. Böylece kendine özen göstermek devreye girer. Korkulu dertlenmeden akıllı dertlenme doğar. Basiretli, dikkatli, temkinli, öngörülü anlamında akıllı. Korkulu dertlenmenin fazlası hayatı zorlaştırır. Akıllı dertlenme ise kolaylaştırır. Kendiyle dost olmanın üçüncü yordamı bu nedenle akılcı bir şekilde kendine özen göstermektir. Elbette insanın dertlenmenin akıllı halini benimsemeyi ve hayatını bilinçli şekilde sürdürmek için gayret etmeyi anlamlı bulması koşuluyla. Bu zaruret değildir bu. Esas itibariyle özensizlik de mümkündür. Düşüncesizliğe dek varabilir. Gelişine yaşar gider. Hiçbir korkunun sizi ürkütmesine mal vermezsiniz. Derdi açıkça inkar etmek de mümkündür. Bir insan diyebilir ki hayatıma boş veriyorum. Zaten anlamsız. O zaman kendinize bir hedef koymayı bırakırsınız. Kendinize koy verebilirsiniz. Buna karşı denecek bir şey kalmaz. Peki kendine özen göstermenin lehine söyleyebileceğimiz neler olabilir? İstikbalimiz. Tasarladığım şeyleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğum ne varsa onlara vakitlice özen gösterebilirim. Bu hayatın ebediyete kadar sürmeyeceğinin idraki içinde Friedrich Nietzsche bunu bir şeydir diye formülleştirmişti. Buna göre lazım olan öznel açıdan varoluşsal önem arz eden tek şeyle veya az şeyle meşgul olmaktır sadece. O ödevle, o fikirle, o erekle, o ilişkiyle. Bilhassa bir hayat krizine girdiğinde ve hasta düştüğünde insan yeni bir başlangıç için veya değişmez olanla bağ kurmuş bir hayat için gereken enerjilerini böylece aktif edebilir. Başkaları da ihtimam göstererek destekleyebilir onu. Acil hallerde kendini buna bırakmak insana iyi gelir. Sonra insanın kendine özen gösterme işini hemen tekrar kendisini devralıp hayatı içinde yolunu yeniden bularak ona ihtimam göstermiş olanları sevdirmesi gerekir. Akıllı dertlenme yalnız benliğin kendisine dönük değildir. İnsanın kendini algılayışı babında anlamlı olduğunu ortaya koymuş bütün bağlantıları göz önünde bulundurur. Zorluklar olabilir bunlar. Çünkü bir biçimde benliği etkileyebilirler. Sevinç olabilir. Çünkü böylece hayat insanın içine gömülü olduğu şaşırtıcı çoğuluyla daha heyecanlı hale gelir. Her iki neden de sadece şimdi ve buradayla değil, başka bir yerlerde ve yarın olacak olanlarla da, yani benliğin ve çevresinin doğrudan ve dolaylı olarak etkilenebileceği her şeyle alakadar olduğumuza işaret eder. Buna da sadece hayatın bağlamlarını anlamak için yapmayız. İcabında tek başımıza veya başkalarıyla beraber bunlara etki etmek, mevcut hayatı korumak ve hayatı çoğaltmak için de yaparız. Ötekine dönük hayat şartlarına, topluma, iktisada, doğaya dönük ilgi bundandır. İnsanın kendine özenindendir. Derdimizi, neyi etkileyebileceğimizi yoğunlaştırmak için şunu soruyorum kendime. Neye muktedirim? Neler iktidarımın dışındadır? Kimleri herhangi bir şeye muktedir olduklarından şüphe ederler? Şu hayatta her şeyi başkalarının belirlediğini düşünürler. Böyle mi, değil mi? Hiçbir şüpheye yer bırakmadan anlayabilmemiz için mutlak olarak her şeyin iç yüzünü görebilmemiz gerekir. Ama hiçbir insan böyle bir idraka sahip değildir. İşlemi şöyle sadeleştirebiliriz. Bazı şeylere muktedir olduğumu varsaymak isterim ki böylece kendimi hayat boyu aciz içinde hissetmeyeyim. Tabii ki bu irademin özgür bir irade olduğundan şüphe edebiliriz. Çünkü o da sayısız etkiye tabidir. Nörobiyologlar bile bunu araştırırken az zorlukla karşılaşmıyorlar. Bu açıklık kazandırma işlemini bir daha sadeleştirebiliriz. Koşullu olarak özgür bir iradeye sahip olduğum illüzyonumu saklı tutabilirim. Yalnızca zayıf bir iradem olsaydı her şey çok daha zor olurdu. Değiştiremediğim ölçüde onunla yaşamam gerekirdi. O zaman kendiyle yeterince dost olan, böylece benim bu durumumu kendi çıkarları için istismar etmeyecek insanlarla karşılaşmayı umabilirdim ancak. Kendinizi ve başkalarını dert edişiniz hayatın safhalarıyla beraber değişir. Çünkü bir benlik yolunda yürürken sürekli aynı kalmaz. Bazen hayatın eski saflarını hatırlarken bir şüphe uyanır insanda. Bu gerçekten ben miydim? Başka zamanlarda başka birisiymişim. Benlik zamanlar boyunca benim bütün anlarını topladığı havuzdur. Her yeni safhada benlik ve onun hayata bakışı ciddi bir değişimden geçer. Genç ben hiçbir zaman yaşlı olana ait olarak tasavvur edemez kendini. Daha yaşlı ben ise yılların akışı içinde genç ben bakış açısına yabancılaşır. Oysa o da onun kendi bakış açısıydı. Hayatının başka safhalarında insanlara daha fazla anlayış gösterebilmek ara sıra bakış açısını değiştirmeyi gerektirir. Mesela karşılaşmalar katkıda bulunabilir buna. Şimdi hayatımın hangi safhasındayım? Görüş tarzlarımın ve tecrübelerimizin bu safhanın özellikleriyle nasıl bir alakası var? Güncel meydan okumalarla dost olmaya hazır mıyım? Hayatımızın ilk çeyreğiyle hayatın baharıyla ilgili olarak çoğunlukla yaşlılar daha genç olanların olanaklarına dert ederler. İki anlamda bir sakınma süresinden söz edebiliriz. Yetişmekte olanlar hayatın bütün meymenetsizliklerine birden maruz kalmamaları için onun yerine oynayarak ve öğrenerek olanakları keşfetmeleri ve sınayabilmeleri için olabildiğince sakınırlar. Ebeveynleri ve başkaları eğitim ve meslek öğrenimi yoluyla edinebilecek olanakları onlar adına kolaçan ederken onlar dertsiz bir dönemin tadına varabilirler. Bu sırada yetişmekte olanlar şunu veya bunu daha şimdiden yapabiliyor olmakla gururlanır. Bunu yaparken de çok defa sahici beceriye vakitten önce koşarlar. Safhaların geçişi kaçınılmaz olarak ikinci yaşam devresine, hayatın yaz aylarına varırken huzursuz sorular sökün eder. Kaygılı bakışlar ilerideki belirsizliğe doğru dikilir. Ben ne olacağım? Beni ilgilendiren şeyi gerçekleştirebilmek için kendimle meşgul olmanın yolu nedir? Genç, yetişkin artık hayatının yönelilebileceği istikameti daha ciddi bir biçimde dert eder. Hepsi de hayatın içine doldurulabilecek olan ilişkilerini, mesleğini, aileyi ve hobilerini gerçekleştirmeye adar kendini. şimdinin zamanıdır söz konusu olan. Hayatın mühim işlerine ya şimdi hamle edecektir ya da hiçbir zaman. Vakit kıt olduğundan birçok şeyin birbirine paralel olarak yürütülmesi gerekir. Bu strese yol açar. Sakin mi olmalı? Henüz değil. İstek sabra iyice ağır basar. Toplumun ve ekonominin yenileme gücüne endişeyle bakılır. Her şey çok yavaştır. Süratlenmek lazımdır. Hayatın ortasındaki safha değişimiyle beraber bakışlar giderek daha fazla geriye, eski tecrübelere ve karşılaşmalara döner. Gelecekte uzanan olanaklardan bugüne damgasını vuran bir gecelik doğmuş soru değişmiştir. Ne ummuş, ne dilemiştim? Umduklarım ne sonuç verdi? Böyle mi devam etmeli? Bütün hepsi bu muydu? Yoksa yeni başlangıç yapabilir miyim? Nahoş bir gerçekliği hala düzeltebilir miyim? Yoksa alışkanlık, bildik olan, güvenilirlik, istikrar artık daha mı önemli benim için? Gitgide yaşlandığımı kabullenmek ve ebedi gençlik kültüğünden kurtulmam mümkün olduğunda hayat kolaylaşır. Görünen o ki kendine dair imgesine halel getiren yaşlanmaya karşı bir vasıtayla mücadeleye girişen kendini aşırı seven kişiye kıyasla kendiyle dost olan kişi daha iyi başarır bunu. Hayatın üçüncü sayfası geç yaz veya erken sonbahar kısmen yine epeyce sıcak, renkli ve hareketli oluşuyla halanın zamanını olarak görülebilir. Hala vakit vardır önemli görülen şeyler için. Hala kuvvet vardır. Şimdi ileride ne olacağımız değil de o hala dahayı dert ederiz. Yaş almanın neşesiyle de zevk alabilirim hayattan. Yemeye, içmeye, cinselliğe ve yarenliğe olan iştahlardan alınacak tatmin genç insanlarda bir nicelik meselesi olmaya meylederken daha yaşlı insanlarda daha fazla niteliğe doğru kayar. Daha genç olanlar her şeyin farklı olmasını isterken daha yaşlılar her şeyin olduğu gibi kalmasına gönül indirebilir giderek. Bu onların sükunetinin bir öğesidir ve kaçınılmaz olarak kuvvetlerinin azalışının bir öğesi. Derdin kaynağı hep yenilenmeye olan modern düşkünlüktür aslında. Her şey fazla süratlidir. Acilen sürat düşürmeye ihtiyacımız vardır. İkinci ayrım sonu.